Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la mutlu evlilikleri konuşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, bugün son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan problemlerden bir tanesi sosyal medyanın kullanımı, gerek gençler arasında gerek aile içerisindeki yansımaları. Yani aslında bugün biraz sosyal medya ve diğer, yani eskiden televizyon vardı hayatımızda, şimdi daha yoğun olarak telefonlarımız üzerinden sosyal medya nasıl etkiliyor ilişkileri, aileyi, bunun için yapılabilecek şeyler var mı diye biraz geniş geniş konuşmak istiyorum evet. Hocam, sizin için de uygunsa. Buyurun.
Evet. Şimdi internetin iki yüzü var. Bir açıdan internet ve medyasından vazgeçemeyiz. Yani bir şey gerçekse, realite ise, ondan uzak bir hayat bazı insanlar için geçerli olabilir ama toplumsal katmanlara, toplumun kendisine internetten vazgeçmeyi kimse öneremez. Böyle bir şey de mümkün değil. Bu bizim artık bir gerçeğimiz ve oldukça önemli fonksiyonları da var. Yani hatta gündelik hayatta interneti bilmezseniz, kullanamazsanız okur yazar olmamak gibi gündelik hayattaki birçok fonksiyonu yerine getiremez
oluyorsunuz. Bu durum artıyor, şey kazanıyor daha da. Yani işte bir e-devlet meselesi var, evet. Değil mi? Bir sürü ağırlığı giderek artıyor.
Evet. Dünyada internetten uzak yaşamlar felsefesine inanan küçük topluluklar var. Bunlar hiçbir şekilde internetle ilgili bir iş yapmıyor. Daha küçük topluluklar şeklinde yaşıyorlar ama toplumun geneli için böyle bir şeyin söz konusu değil, böyle bir şey önerilemez de. Hatta internetin sağladığı çok önemli oranda bir olumlu var. Mesela eğitimde internet artık çok büyük ufuklar açıyor bize. Yani diyelim ki dünyanın herhangi bir yerindeki bir üniversitenin bir kursunu açıp YouTube üzerinden, internet üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Diyelim ki işte Oxford'da olan bir tartışmayı açıp internet üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Veya diyelim ki dünyanın herhangi bir yerinden bir derse uzaktan eğitimle kayıt olarak onu alabiliyorsunuz. Bu anlamda kaçınılmaz bir şey ve olumlu faydaları var. Hatta anne babalar eğer internetleri çocukları kadar bilmezse çocuklarının ne yaptığını kontrol edemiyorlar.
Evet.
Bir açıdan iyi anne babalık içinde internete bir düzeyde hakim olmak gerekiyor. Yani çocuklar kadar teknik düzeyde bilmek herkes için mümkün olmayabilir. Çünkü onlar bu işin içinde doğdular. Ama internet okuryazarlığı olmadığı zaman bir çocuğunuzun interneti nasıl kullandığını denetlemeniz de imkansız gibi gözüküyor.
Risk altında olup olmadığını bilemiyorsunuz.
Ama aynı zamanda internet ve özellikle de sosyal medya kullanımı aile hayatını oldukça etkileyen bir mesele de. İki yönü var. Hem çocukların hayatını olumsuz etkiliyor, hem de erişkin ailenin toptan hayatını. Hatta mesela Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi diye bir proje var. Projenin yapmaya çalıştığı şey şu: İnternet dünyasında çocuklar için ne türden riskler var? Bunları nasıl denetleyebiliriz çalışması. Dünya bu türden rehber metinler oluşturmaya çalışıyor. Mesela bu diyor ki Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi, internet çocuklara şu türden risklere maruz bırakıyor. Bir, çocuklar istemsiz veya bir dönemden sonra alışarak pornografik materyale maruz kalıyorlar. Bir kısmı diyelim ki herhangi bir oyun oynarken pornografik veya diyelim ki ailelerin istemediği görüntülerin oluşmasına sebep oluyor. Zorbalık internet üzerinden işliyor. Cinsel içerik risk oluşturuyor. Çevrim içi tanıştığı kişilerle yüz yüze buluşmak gibi bir risk var. Bir de böyle nefret söylemi ve intihar fikirleri veya bunların tartışmasına maruz kalmak gibi bir takım risklere karşı uyarıyor. Avrupa Çevrim İçi Çocuklar Projesi diyor ki çocuklarınız internette işte cinsel materyal, pornografi, zorbalık veya nefret söyleme, intihar fikirleri tartışması veya internette tanıştığı kişilerle yüzle buluşmak diye kalkmak gibi riskler içeriyor. Bu risklere karşı çocuğunuzu izleyin ve bu konuda bir eğitim verin, bunları durdurmaya çalışın. Şimdi tam da burada bu türden rehber metinler meselesi var. Bu programda daha önce aileyle ilgili meseleleri konuşurken de rehber metinlerin öneminden bahsetmiştik. Rehber metinler şöyle bir şey sağlıyor. Bilimsel bilgiyi, uzman görüşünü bir araya getirerek bir nevi neyin standartlarını oluşturuyor. Ne, nerede, ne kadarı normaldir, nasıl olmalıdır şeklinde bir standartlar oluşturuyor.
Evet.
Bu standartlar yol gösterici. O yüzden hani rehber metin diyoruz. Karar alma süreçlerine yardımcı oluyor. Bir şeyin normali nedir, anormali nedir, standartları nedir bunu gösteriyor. Bu yüzden de bu metinler arka planlarında oldukça teorik bir yaklaşım olmakla beraber son hale getirilince çok somut şeylerden bahsediyor. İşte diyelim ki internetin şu şekilde kullanımında şöyle bir problem vardır. İnterneti günde şu kadar ortalaması iyidir gibi böyle çok daha somut ailelerin üzerinden hani eyleme geçeceği, amel edebileceği pratikte işler yapmış oluyor. Türkiye için biz bu türden aslında rehber metinlere ihtiyaçlarımız var. Yani bu ister devlet kurumları ister uzmanlık alanlarından diyelim ki dernekler üzerinden, evet, vakıflar üzerinden oluşturulması gereken rehber metinler var.
Evet hocam. Çocuklarımızı tabii internetten tamamıyla uzaklaştıramıyoruz ya da işte bilgisayar başından kaldıramıyoruz. Ama ailelerde çok bazı zorlanmalar yaşanabiliyor. Yani kısıtlama noktasında, sınır koyma noktasında. Yani bazen çok sert önlemler alabiliyorlar. Tamamen yasaklamak, fişini çekmek gibi. Bazen de başa çıkamıyorlar. Yani orada nasıl bir yol izlemeli? Evet. Çocuklara bu meseleyi anlatırken ya da
bir ailenin Feyzullah bu interneti ve akıllı telefonları sosyal medyayı nasıl kullanacağına dair az çok bir ailece tartıştıkları, bir karar verdikleri bir hal olması lazım. Bir nevi bir anayasa, yani bizim evde bu işler nasıl işler? İnternet, sosyal medya kullanımı nasıldır diye ana baba çocukların beraber konuştuğu, açık açık konuştuğu, biraz karara bağladıkları, o yüzden de standartların belli olduğu. Hani nasıl olur ya, çocuklar diyelim ki evde kaça döner, kaçta evdesi olması gerekir. Anne babaların az çok bir kuralı, bir standardı vardır. İnternetin, sosyal medyanın, akıllı telefonların nasıl kullanılacağına tarafından, çocuklar tarafından nasıl kullanılacak, kadın tarafından, erkek tarafından nasıl kullanılacağına dair az çok uzlaşılmış bir takım standartların olması gerekir. Bunu karara bağlayıp uygulayan aileler daha rahat edebilir. Ama bu karara bağlanmayıp o alan üzerinden büyük çatışmalar olabilir. Bir takım aslında önerilerimiz var. Önerilerimiz var. Mesela diyebiliriz ki birçok rehber metinde de var. Bir ailelerin beraber yemek yiyip çay içtiği, kahve içtiği zamanlarda cep telefonlarını gözden ırak bir yere yerleştirmek bir kural olabilir.
Sessize almak, bildirimleri kapatmak.
Evet, uzak bir yere koymak. Çünkü diğerinde ne oluyor? Bir elinizde kaşık, bir elinizde telefon. Sanki yabancı bir yerde, restoranda yemek yiyorsunuz. Hani aile fertleri. Çünkü ailelerin bir takım ritüellerinin olması lazım. Aile olmak demek bir araya gelme zamanları ve belli şeyleri beraber yapmak. Aileler için bunlar genellikle yemek zamanları, çay ve kahvaltı zamanlarıdır. Çay zamanları, kahve zamanları işte ve kahvaltı yemek zamanları. Bunlar birer seremoni gibidir. Bunlar birer rutinlerdir. Ailelerin bu türden rutinlerinin olması lazım. Ve bu rutinlerin işleyen kurallarının olması lazım. Birçok metin yemek yerken, bu çay sohbeti yaparken telefonların uzak bir yerde durulması, elden atılması, bir nevi aile üyelerinin birbirlerinin yüzleri birbirine dönük, gözleri birbirlerine bakarken birbirleriyle ilgili olarak muhabbet etmesi gerekir. Diğer şekilde bir elinde telefon, bir elinde çatal kaşık yabancı ortamı gibidir böyle bir şey.
Evet. Bir de galiba biz çocuklarımızı hani kısıtlamaya, sınırlandırmaya çalışırken zarar görmesinler diye onlara model de olmamız lazım. Yaptığımız hatalardan bir de belki onları şu kadar oynayacaksın, şu kadar yarım saat, bir saat diyoruz ama bizim elimizden de düşmüyor telefon. Yani çocuklar haklı olarak bazen ama siz de oynuyorsunuz, siz de sürekli telefondasınız diyebiliyor. Kişinin kendisiyle beraber bu işin içerisine katması, o yüzden dediğin şey önemli. Ailecek bir kural belirle, bunu herkesin uyması.
Evet. Otoriterlik veya diyelim ki sözünüzün geçmesi sadece yaş büyüğü olmak veya babaanne olmakla olmaz. Ahlaki meşruiyetinizin olması gerekir. Ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir anne baba, yani kendi eylemlerinde açık ve direkt yanlış yapmış anne babaların çocuklar üzerine otoritesi kalmaz.
Evet.
Çünkü gönüllü otorite ancak ahlaki nedenlerle veya oluşur. Yoksa mecburi nedenlerle, hani yaştan büyük babaanne diye zoraki veya güce dayalı şeyi, bir şekilde çocuklar kırar bunu. Sizin iyi anne baba, bir takım standartlara uyan anne baba olmanız lazım ki çocuklar üzerine meşruiyet kazanasınız. Mesela tipik bizim iyi gitmeyen evliliklerde gördüğümüz bir şey vardır. Anne baba eğer çok kavga ediyorsa, sesler yükseliyorsa, aileden biri diyelim ki aldatma yapmışsa, ilk sonuçlardan biri çocuklar üzerine otoritelerini kaybetmektir.
Evet.
Çünkü ahlaki meşruiyetlerini kaybetmiş oluyorlar. Şimdi birinci önerimiz, ailenin bir arada olduğu zaman, beraber yemek yeme zamanlarında, çay zamanlarında telefonları bir kenara bırakmaktır. İkinci önerimiz, ikinci standardımız, birbirinize açıkça söyleyemeyeceğimiz şeyleri sanal ortamda yapmak yok. Çocuklar için de, eşler için de. Temel şey gizlilik gibi görünüyor. Yani ben diyelim ki WhatsApp'tan bir şey yapıyorsam, Facebook'tan bir şey yapıyorsam, bunu eşim gördüğünde bir problem yoksa, problem yok. Ama ben bunu eşimden gizleyerek yapıyorsam, problem var demektir. Veya bir çocuk girdiği, yaptığı, ettiği sitelerin, bunu babam annem görse hoş olmaz veya şöyle tepki gösterirler, bunu gizlemem lazım, saklamam lazım türündeki bir şey, standartları bozmak demektir. Bir nevi sır oluşturmamak. Sır oluşturmak özellikle eş ilişkilerinde güveni bozar. Güven bozulduğu zaman bir dizi başka şeye sebep olur. O yüzden diyelim ki internette biriyle mesajlaşıyorsunuz. Bunu benim eşim, kocam, karım görse ne olur? Açıkça ona gösterebiliyor musunuz? Tamam, büyük ihtimalle tek kriter değil ama problem yok demektir. Ama bunu karınızın veya kocanızın görmemesi için çaba gösterdiğiniz şey yanlıştır.
Bilin ki orada bir sıkıntı var, yanlış var.
Yanlış var. Evet. Ve başınıza aile birliğini bozan, aile dengesini bozan bir şey. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Bir nevi birbirimize açıkça söyleyemeyeceğimiz şeylerin sanal ortamda yapmak yok ülkesi.
Evet.
Üçüncü inke, aslında sosyal medya hesapların şifreleri açık ve birbiri tarafından bilinir bir şey. Yani şöyle bir şey önermiyoruz. Yani eş ilişkilerinde çocuk 18 yaş altındaki çocuklarda sosyal medya hesaplarının şifreli olmasını, şifreyi dışarıya karşı kurmuşlarsa aile üyelerinin bildiği bir şekilde olması lazım. Yani diyelim ki ben kendi telefonumda bir şifre var ise bu şifreyi eşim bilmesi lazım. Açık olması lazım. Telefonların, şifrelerin gizli saklı yerlerde olmaması gerekir. Aile facialarının önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Bunu bir ilkesel, bu bireysel haklara aykırı, ne münasebet eşim benim, evet, sosyal medya hesaplarımı biliyor, ne münasebet 13-14 yaşındaki çocuk, ben ayrı bir bireyim, benim haklarım var, annem babam benim hesaplarımı, şifrelerimi ne diye biliyormuş denen bir şeyin doğru olduğuna doğrusu inanmıyorum. Yani guideline'lar da bunu söylüyor. Yani sadece benim dilim değil, Avrupa'daki aile rehber guideline'ları da, rehberle metinleri de eşlerin telefon şifrelerinin, WhatsApp şifrelerinin, Facebook şifrelerinin, Twitter şifrelerinin işte açık olması gerekiyor. birbirlerinden gizli saklının olmaması gerekiyor.
Evet. Yani aile bütünlüğünü işte aldatma üzerinden konuşursak etkileyen, bozan çok önemli bir faktör haline geldi. Çünkü sadece aldatma demeyelim, flörtöz yazışmalar da olabilir. Böyle yani sınırları biraz zorlayıcı, sınır koymayı biraz zorlayıcı yazışmalara çok açık müsait. Her an çünkü ilişki kurabiliyorsun, her an iletişim kurabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde kurabiliyorsunuz. Eskiden böyle değildi. Yani dışarı çıkmanız, birileriyle tanışmanız vesaire gerekiyor insanlarla ilişki kurmak için. Şimdi bir tuş ötesinde. Hemen gözünüzün önüne geliyor. Dolayısıyla çok hassas bir mesele. Bu yüzden boşanmalar, yani bu sosyal medyada internet kullanımı üzerine aldatmalardan dolayı oluşan o boşanma durumları davalarında çok ciddi artışlar olduğu söyleniyor. Evet. Haberlerde de.
Aldatma Türkiye'de boşanmaların önemli nedenlerinden biri. Aldatmalar, aldatma dediğimiz şey aslında geniş bir kategori. Bir kısmında spektrin bir ucunda biriyle gidip cinsel olarak ilişkide bulunmak var. Bir ucunda aslında tamamen sosyal medya, sanal medya üzerinden konuşmak var. Konuşmak dediğimiz şey şöyle bir konuşmak. Eşinizden gizlediğiniz artık özelleşmiş içinde diyelim ki duygusallık veya bir şekilde cinsellik.
Paylaşım var.
Paylaşım var. Ve bunu eşinizden gizliyorsunuz. Bakın kriter şu. Bunu birçok insan şöyle diyor. Ya hocam bir şey olmadığını düşündüm. Ne var ki bunda? Hani hiçbir şey yaptığım yok. Sadece yazıştık. Kafasında böyle rasyonelleştiriyor. Peki eşin öğrendiğinde ne hale geldi? Ya hocam böyle tepki göstereceğini sanmıyordum. Yani bu acayip bir tepki gösterdi. Huysuzluktan mı tepki gösteriyor? Hayır. Aslında bir şekilde biriyle bu bağınızın, duygusal bağınızın veya bu şey eşte o üzerinden tır geçme dediğimiz duygusal tepkiyi oluşturuyor. O yüzden buradaki kriter şu, ya bunda masum bir şeydi yazışmalarımız yerine. Masumsa eşine de görsün. Eşinizden gizlediğiniz herhangi bir şey, sır olarak oluşturduğunuz, saklamaya çalıştığınız herhangi bir şey aile eş ilişkileri için problemdir. Veya anne çocuk ilişkileri, aile baba anne çocuk ilişkileri için problemdir.
Evet. Dolayısıyla hani eşleri bu konuda dikkatli olmaya, dikkatli davranmaya, çocuklar konusunda peki bu güvenli internet denilen belki değil mi? Programların, paketlerin satın alınması, takip edilmesi, yani yasaklamaktansa siz de bir okur yazar olun. İnternet anlamında bilgisayarı kullanmayı belli bir düzeyde bilin aileler. Onlara önce siz kendinizi sınırlandırın. Telefonlarımızı şöyle bir zaman zaman çocukların da gözlerini hani bir fikir birliğine vararak kaldıralım. Çocuklar bizden ne görsün bunu? Biz de yapalım. Onunla, dolayısıyla sahiciliğimiz ve inandırıcılığımız daha kuvvetli olabilir diye düşünüyoruz hocam.
Kesinlikle.
Evet. Değerli dinleyenler, ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medayim Yanık'la Mutlu Evlilik Atölyesine devam ediyoruz kaldığımız yerden. Aradan önce hocam, sosyal medya kullanımı, aileler için belki ihtiyaç olan rehberler ve alınabilecek önlemleri konuştuk. Aile içerisinde ilişkiyi nasıl etkilediğini, aile ilişkisini, eş ilişkisini nasıl etkilediğini de konuştuk. Aradan sonra bu ikinci bölümde biraz konuyu farklı bir mecraya çekmek istiyorum. Zaman zaman ve kısa da olsa değinmiştik. Siz satır aralarında söylemiştiniz. Evliliklerde bazı dönemler oluyor. Evliliklerin seyri her zaman düz bir çizgide olmuyor. Bazı faktörler var ki, bazı dönemler var ki evliliğe bazı dinamikler getiriyor. Bu konuda biraz dinleyenlerin dikkatini çekmiştiniz, kıymetli dinleyicilerimizin. Şimdi biraz daha bu meseleyi gündeme alalım istiyorum. Çünkü biz de işte çift terapilerinde, evlilik terapilerinde sıkça görüyoruz. Bazen böyle döneme denk geliyorlar.
Evet.
Bu zor dönemlerin etkisiyle ilişkilerinde bazı dinamikler oluyor. Bu konuda biraz kendini dinleyenlerimizi belki aydınlatmaya evet. Çalışalım, bilgilendirmeye çalışalım.
Bu dönem meselesi Feyzullah, terapilerde de bizim dikkate aldığımız bir mesele. Diyelim ki bir eş geldiği zaman ya aralarında sıkı zorluklar var ise, sorunlar yaşıyorlar ise Şunu anlamaya çalışıyorum. Bu dönemin bu şartların içinde gelişmiş bir mesele mi? Yoksa aslında kalıcı ve her zaman olabilecek bir mesele mi? Ayrım nedir? Mesela diyelim ki bir hanım, genç bir hanım doğum yapmış. Doğumu sonrasında bir bebeğe bakıyor. Uyku düzeni bozulmuş. İşte tek başına biraz kalmış. Çocuğun o ihtiyacı bir yandan çocuğa bağlı ama bir yandan artık tek düze bir hayat içine girmiş. Eşi de işte çocuğum var, ekmek parası kazanmam lazım veya işte gece uyumam lazım, sabah işe gideyim havasında. Buna bağlı haklı haksızın birbirine karıştığı bir çatışma dönemine girmişler. Kısır döngü oluşmuş ve bunu halledememişler. Allah'tan birçok çift böyle şeyler hallediyor ama bazı çiftler de bir şekilde bunu halledemez hale geliyorlar. Şimdi burada soru şu: bebekten önce ilişkileri nasıldı? En temelde birbirleriyle kişilik özellikleri, meseleleri, yaklaşımları nasıldı? Hani buralarda bazı çiftler aslında birbirlerine bağlılar, bir şekilde sorunlarını götürebiliyorlar ama özel bir stres döneminde dengeleri bozuluyor. Çünkü o kadar sağlam değil aralarındaki ilişkinin yürütülebilme becerisi sağlam değil. Belki aralarındaki bağ iyi de ama yürütebilme becerisi aralarındaki bağdan ilişkili ama ayrı bir kategori.
Yani ilk ciddi streste dış faktörlükten kaynaklanan bir durumda biraz böyle sallanıyor.
Sallanıyor. Şimdi böyle durumlarda mesela eşler hemen boşansam mı diye düşünüyor. Mesela bu ayrımı yapmak buradan önemli. Bu dönemsel bir mesele, şartlarla ilgili bir mesele. Bu mesele ortadan kalktığında aslında bakışları, ilişkileri değişebilir diye düşünüyorsa boşanmak iyi bir fikir değil burada. Meselenin bu dönemki boyutu, bu dönemki ruhsal etkisi gibi bir şey olarak değerlendirmek lazım. Hani bunu bireysel psikolojide nasıl demek lazım? Nasıl bir insan depresyona girdiğinde o dönemde büyük kararlar alma deriz ya. Çünkü depresyon şeyi etkiler, karar alma biçiminizi etkiler.
Evet.
Bu da eşler bir stres faktörüne bağlı olarak dönemsel bir hale girmişse, mesela diyelim ki eşin işleri bozulmuş, ekonomik bir krizin içine girmiş, daha önce makul eş ailesini destekleyen, ilgi gösteren bir adam dışa dönük muhabbet ederken bu iş stresi altında ezilmiş bir hale girmiş. Şimdi bu bir dönem. Böyle bir dönemde veya dönemler bazen de çiftlerin etkileşim paternleri açısından dönemsel olur. O yüzden bu dönem meselesi mantıklı. Niye mantıklı? Bu dönem meselesi sadece aile eş ilişkilerinde yok. Mesela tarihi ne yapıyoruz? Dönemleri ayırıyoruz.
Evet.
İlk çağ, işte orta çağ. Niye? Çünkü dönüşümler var, yani seyirler var. Birbirlerinden ayrılabilecek özel bir süreklilik var ama yine de o dönem diğer dönemden ayrılabilecek bir şey. Bir yönleri var. Veya insanların diyelim biyografilerini yazarken birçok kişinin hayatını birkaç döneme
evet
ayırır. Niye? O kişinin hayat seyrinde bariz değişik
bir
dönemler
olmuştur diyor. Böyle şey gibi, hani köşe taşları, böyle yaşamın önemli olaylarında eşlik ettiği dönüm noktaları.
Dönüm noktaları.
Dönüm noktaları.
Mesela hastalıkların da böyle dönemleri vardır. Hastalık öncesi dönem, hastalık dönemi, iyileşme dönemi, işte dönem ayırmak anlamaya, meselenin ne olduğunu anlamaya ve anlamlandırmaya yardımcı olabilir. O zaman çiftlerin, eşlerin ilişkilerinde de aslında dönemler vardır. Mesela çok tecrübeli birine sorun, işte diyelim ki evliliğinde 40 sene olmuş. Bir evliliğinizi bir anlatın deseniz, aslında dikkatli bakın, dönemler vardır. Didiştiği dönemler, çok yakınlaştığı dönemler, uzaklaştıkları dönemler, yani şart mutlak değil ama dönemler vardır. Dönemler, mesela dönem meselesi istatistiklere de yansıyor. Evliliklerin, boşanmaların ilk en büyük yüzdesi ilk 5 yılda oluyor. 5 yılı aşabilmek bir önemli mesele gibi gözüküyor.
Evet.
Yani istatistiklerin diliyle de bir dönem meseleleri var. O zaman bir nevi evliliklerin seyir grafiğini çizmek mantıklı gibi görünüyor. Ya bizim ilişkimizde bak ilk dönemler evlilik öncesi şöyle şöyleydi. Kendine özgü psikolojiler, durumlar vardı. İkimizin birbirine yaklaşımı şöyleydi. İşte çocuk olana kadar şöyledik. Çocuktan sonra bir başka bir şey olduk. Şöyle olduk. Sanki bu başka bir dönem. Sonra bir ara acayip iyi bir dönem oldu. Bir ara bir kriz dönemini yaşadık. Kriz döneminin şeyi şu. Hani bir nevi uzun, ben bazen terapilerde yapıyorum onu. Eğer dönemsel etkiler açık ve netse eşlerin uzunlamasına beraber onlarla bir grafik çiziyorum. Evliliklerin şu dönemi. Çünkü geldikleri dönemin özellikleriyle bütün evliliklerin öyle olacağını varsayıyorlar.
Evet. Şu anki yaşadıkları bundan sonra hep böyle olacakmış, evet, gibi.
Geçmişin de etkiliyor.
Evet. Geçmişi hatırlarken de
negatif etki. Evet. Bu dönemsel şeyi yapmak ve dış, bunun bir dış stresle oluştuğunu göstermek daha doğru karar almalarını sağlıyor. En azından bunu dikkate alarak karar almalarını sağlıyor.
Evet.
Bir nevi gidiş grafiği yapmış olmak faydalı. Mesela bir örnek üzerinden anlatayım. Yani ki, 15 yıllık bir evli çift aslında bir araya gelirken bayağı bir şey var. Bir pozitif hikayeler var. Birbirlerini severek, isteyerek bir araya gelmişler ama beğenmişler de birbirlerini. Fakat evlilik anlayışları biraz farklı. Kadın çok daha yakınlık istiyor. İlişkiyi çok ön plana alan bir şey. Adam daha çok böyle ekmek parası kazanmak, başarı odaklı daha biri. Bu şey ama yine de birbirlerini beğenmişler. Güzel, bunu idare de etmişler. Fakat evlilik daha yakınlaşma döneminde biraz birbirlerini didişmişler aslında. Bu didişmenin sonrasında bir 5 yılda sonra erkek iyice işe yönelmiş. Bir böyle ekmek parası kazanan, işte çocuklarının geleceğini garantiye almaya çalışan bir havayla, biraz da evdeki tartışmalarla iyice işine yönelmiş.
Biraz o tartışmalardan kaçınmak için.
Kaçınmak için. Zaten ayrışmaların bir kısmı böyle oluyor. Evet. Bir uzlaşmazlıkla başlıyorlar. Birbirlerine didikliyorlar. Didişmenin yollarından biri, hani bunu çözme yerine uzaklaşmayı tercih ediyor eşlerden biri. Madem ki böyle oluyor, o zaman daha fazla işine yapıyor. Bu da eşlerin diğer tarafında artık yani kopuş gibi algılayıp birbirlerinden uzaklaşmaya dönem şey oluyor. Üçüncü dönemde ne, ayrılmayı kafaya koyuyor eşlerden biri. Bunun ciddiyetini anlayınca diğer eş meselenin üzerine daha derinden yoğunlaşmayı kabul ediyor. Allah'tan hani diyelim ki yeniden birbirlerine yöneliyorlar. Geçiş aralarındaki farklılıkların biraz yapısal olduğunu fark edip, biraz dönemsel etkileri görüp ama bu şekilde paralel uzak etkiye hayat kurmalarının doğru olmadığını, bunun çözüm olmadığını, aslında daha bir kopuşa neden olduğunu, sorun varsa aralar vermek, esler vermek, hani biraz o soğutmak uygun bir şey ama paralel iki ayrı yaşam, uzaklaşmak, kaçmak, eşten uzak bir yaşantı kurmaya kalkmak iyi fikir değildir.
Evet. Evet hocam.
Bu her zaman bir ilişkiyi bozar.
Peki hocam, böyle hani herkes için, belki her evli çift için farklı olabilir ama aşağı yukarı beklediğimiz, çok yaygın görülen dönemler neler olabiliyor evliliğin başından itibaren, belki evliliğin öncesinden?
Şimdi şeyde, psikoloji teorilerinde yaşam boyu gelişim teorileri vardı ya.
Evet.
Yaşam boyu gelişim teorileri, bebeklik, çocukluğun erken dönem, işte delikanlılık, işte bir eş bulma, hayat akademik şeyini, mesleki hayatını kurmuş olma gibi, böyle dönemsel, işte erken olgunlaşma dönemi, yaşlılık dönemi gibi bir böyle yaşamı bir takım dönemlere ayırır bu dönem şeyi. Aslında evliliklerde de, ilişkilerde de bir dönem var. Ve her bir dönemin kendine özgü psikolojileri de var. Mesela diyelim ki evlilik öncesi psikoloji. Evlilik öncesi etkileşim psikolojisi. Bu dönemde nasıllar çiftler? Mesela biz terapilerde onu anlamaya çalışırız. O kıymetli bir sorudur. Birbirlerine nasıl haberdar olmuşlar? Nasıl bir araya gelmişler? Bir araya geldiğinde ne düşünmüşler? Niye kabul etmişler? Niye başka insanlar varken bir kişiye evet demişler? Bu bir dönemdir. Ve genellikle pozitif bir dönemdir. Sonra ne olursa olsun daha beraber yaşamanın getirdiği dinamiklerle yeni bir dinamik oluşuyor. Bu tür durumlarda genellikle eş zamanlı olarak da bir kariyerini veya ekonomik hayatını kurmak, mesleki hayatını kurmak bir dönem olduğu için eşler aslında ikili şey olabilir. Bir yandan eşle olan ilişkinin psikolojisini yürütmek zorundadırlar. Bir yandan da bir kariyer kurmak veya mesleki ekmek parası kazanmak, mesleki hayatı kurmak. Bu gerilim beraber yönetilebileceği gibi çatışmanın da unsuru meselesidir.
Evet, yani birden fazla stres faktörü olabiliyor.
Tabii. İkisi beraber eş zamanlı mı çalışıyor, biri mi çalışıyor? Mesela bu da ciddi ayrım yapıyor. Diyelim ki biri çalışıyor, diğeri evde ev hanımı şeklinde ise, biri dışarıda yoruluyor, biri evde çalışıyor. İkisi de çalışma var. Ama genellikle evde kalanın işte dışarıya eğilimi oluyor. Dışarıda olanın biraz evde kalma eğilimi olabiliyor. Evde kalan eşin dışarıdan geldiğinde daha fazla kendisine yönelmesini bekliyor. Bir sonraki dönem aslında çocuğun, bebeğin geldiği hamilelik ve bebek dönemi. Hamilelik mesela cinsel hayatın düzenini bozuyor. Bebek doğması annenin bütün ilgisini bebeğe yöneltmesine sebep oluyor. Bazı erkekler kendilerini, eşlerinin dikkatinin kendisinden uzaklaşmasından bir şekilde memnuniyetsiz oluyorlar. Yani çocuğa olan bir nevi biraz süper kadın beklentisi içinde oluyorlar. Çocuğa verdiği ilgiyi azaltmasını istemiyorlar. Nadir görülen bir şeydir.
Tabii.
Tipik bir kıskançlık olarak adlandırılamaz. Ama süper kadın beklentisi. Yani hem çocuğun ihtiyaçlarını gidersin, hem de eskisi gibi odağı ve ilgisi benle olsun. Ama bu pek de olası bir şey değildir. Aynı zamanda anne doğal olarak da çocukla ilgileniyor. Emeğini ona veriyor. Uyku düzeni bozulmuş oluyor. Hayat düzeni bozulmuş oluyor. Eskiden diyelim ki arkadaşlar vardı, gidiyor geliyordu. Hayat çocuğa endeksli. İnsan tekinin ilk birkaç yılı çok zahmetli. Buzağı gibi değil yani. Doğunca ayağa kalkıp
doğaya
salamıyorsunuz. Kendi başına insan teki doğduğunda uzun yıllar yaşayamıyor. Çok çok yakın bir bakım gerekiyor.
Yani bir anlamda bağımlıyız.
Tamamen bağımlı bir ilişki. Ve bu yeteri emeği vermediğin zaman çocuk bundan psikolojik ve fiziksel olarak olumsuz etkileniyor.
Evet, yani o çocukla kurulan bağ çok artık bilinen bir şey. Herkesin de dilinde çok yaygın bir fenomen. Bağınız güvenli değilse orada bazı problemler, daha ilk bebeklik doğar doğmaz başlayan bu süreçte yeterli güçlü bağ kuramazsanız onun yetişkinliğinde çokça etkilediğini gösteren yüzlerce çalışma var. Çok meşhur çalışmalar.
Evet. Bu çocukları yetiştirme döneminin kendine özgü bir psikolojisi var. Mesela eşler bu dönemi birbirine desteğe de dönüştürebilir. Evlilik araştırmalarının bir kısmında şöyle bir şey var. Aslında birkaç hareket var. Bir, çocuğun olmuş olması eşler arası bağ arttırıyor. Birbirine karşı kalıcı olma, evliliğe karşı bağlılığı arttırıyor aslında.
Arttırıyor, evet.
Ama bazı çalışmalarda bir miktar evlilik doyumunun düşmesine neden oluyor. Doğal olarak diyelim ki evlilik o eşin birbirleriyle olan ilgisiyle karşılıklı verici tarafı azalıyor. Yani
belki,
doyum verici.
Belki çocuk olmadan önceki halin nasıl olduğuyla da ilişkisi olabilir, değil mi hocam?
Tabii. Yani bunlar ortalamalar.
Ortalamalar. Bir şeyde sanki hatırladığım, çocuk ilk olduğunda anne ve babanın ayrı ayrı evlilik doyumlarına bakıldığında, değil mi hocam, yanlış hatırlamıyorsam erkeğin evlilik doyumu bir artıyor çocuğun ilk gelişiyle. O mutluluk, o baba olma heyecanı annenin biraz düşüyor. Çünkü hem doğumun getirdiği o sancılar, ağrılar vesaire, o lohusalık dönemleri, yani çok kısa bir dönemden bahsediyorum.
Postpartum blue dediğimiz o hüzünlü bir dönem.
Bir anda hani ona bağımlı bir şey, yani anneyi zorluyor. ne dersek diyelim, desteği olsa da başka bir psikoloji, orada kadının evlilik doyumu biraz daha düşük. Ama sonra biraz böyle şey geçtiğinde, zaman sonra biraz tersine dönüyormuş galiba. Erkeğinki düşüp kadınınki bu sefer. Kadın biraz toparlandı, etti, çocuğu da biraz büyüdü. O evlilik doyumu daha yüksek oluyormuş, evet, erkeklere göre.
Bu dönemin hani kendine özgü o çocukla artık iki kişi arasında olan şey de bir çocukla beraber olan bir dinamik var. Eşlerin baş başa kalma miktarları,
evet,
bariz bir şekilde azalıyor.
Evet.
Bu dönemlerde mesela hani bunun geçici olduğunu, çocukları büyüttüğünde rahatlayabileceğini, çocuğun diyelim ki işte bir kreşe gittiğinde,
evet,
çocuğu, annenin artık daha rahat zamanlar bulabileceği,
kendine vakit
bulabileceği, bir nevi biraz böyle destek vermek gerekiyor. Yani deneyim paylaşmak gerekiyor.
Evet.
Genç bir anneye, ya bu bizim de başımıza gelmişti, bak şöyle şöyle olmuştu, bu dönemler gerçekten geçiyor. Zor bir dönem, tatlı bir dönem ama zor bir dönem. Ama bu dönem geçiyor. Çünkü hiç anne olmadığınızdaki olan deneyim de acı bir deneyim. Yani çocukları olmayan çiftlerin nasıl acı içinde, büyük umutlarla, emeklerle çocuk aradıklarını unutmamak lazım.
Evet, evet. Zaten anneler de bu çoğu zaman hani bu konu sıkıntı yaşıyor. Hem bunun farkında oluyorlar, aslında ne kadar büyük bir nimet olduğunu, ama bir taraftan da o stresi yaşarken böyle ikisinin arasında böyle bir kalma durumu oluyor, bir sıkışma durumu oluyor. Orada böyle bir dışarıdan müdahale, bir destek, hem bu geçicilik, hani çok kullan, bu da geçer yahu dediğimiz, tam da böyle yani, gerçekten geçiyor. Eğer o sırada biraz kendinize bir anlamda mukayyet olursanız, bazı destekleri iyi kullanırsanız, farkında olursanız, bu gerçekten geçici, evet, bir dönem. Başka da bir şey yok ise bu seyir sırasında
tabii çocuklarda önemli. Ardından başka bir çocuk daha,
evet,
gelebiliyor. O bir iki çocuk yetiştirme sürecinde aynı zorluk tekrarlanıyor. Eşlerin birbirini orada destekleyip desteklememesi, hı hı, önemli bir şey. Bizim mutlu evlilik araştırmasında çocuklar evlilik hayatınıza, doyumuna nasıl etki etti diye bir soru da sormuştuk.
Evet.
Bazı çiftler bunu her zaman pozitif olarak algılıyorlar. Yani biraz da evliliğin nasıl gittiğiyle ilgili bir şey aslında. Hı. Evlilik biraz makul gidiyorsa, hatta pozitif gidiyorsa, çocukları da çok pozitif bir deneyime dönüştürüyorlar. Çünkü evlilik biraz negatif gidiyorsa o da zor oluyor. Ama bazı evliliklerde aslında makul giderken bu stres çökertiyor evliliği.
Evet.
Olumsuz etkiliyor daha doğrusu. Onun olumsuz geçici bir dönem etkisi olduğunu işte anlamak önemli bir şey.
Evet. Başka ne gibi dönemler olabilir hocam? Çocuğun mesela işte okula başlayacağı bir dönem var.
Çocuklar için hani 6-12 yaş altın dönem derler ya.
Evet.
Daha böyle bir ergenlik başlamamış. Çocukluk, evet, döneminden şey, çocukların daha rahat olduğu bir dönem.
Biraz uslu çocuk modu da oluyor.
Uslu çocuk modudur o dönemde çocuklar. Az şeydir. Sonra ergenlik fırtınasının olduğu dönemler. Sonra çocukların artık evden ayrılmaya başladığı dönem. Evlilikler için enteresan dönemlerden biri de budur.
Evet.
Çocuklar yavaş yavaş ister üniversite ister evlilik yoluyla evden ayrılıyorlar. Teker teker. Bu şu demektir. Hani o süreçlerin bir yönetilmesi gerektiği psikolojisi var. İki, artık çocuklar da olmayınca eşler yeniden tek baş başa kalıyorlar. Bu bazı çiftler için hoş bir şey. Eşler birbirlerine de iyi vakit geçiriyorlarsa bu bir dengesini buluyorlar. Çocukların gitmesi her zaman bir hüzün. O yüzden de boş yuva sendromu denen bir şey tanımlanır. Çocukların, evet, evden ayrılması bir hüzün oluşturur. Kendi evleri var. Artık sürekli görüştüğünüz çocukla ancak zaman zaman görüşebiliyorsunuz. Onun bir daha esas olan eşim dediği bir şey var. Bunu kabullenmeniz gerekiyor. Yuvadan uçmasını, kendi yuvasını kurmasını ve sizinle saygı sevgi düzeyinde olmasa bile fiili pratikte sizden uzaklaştı. Bu uzaklaşmayı da kabul etmeniz gerekiyor. Bu da yeni dönemlerden biri. Eşler baş başa kaldıklarında nasıl yapılacak? Eğer iyi bir evlilikse bunu diyelim ki baş başa etkinliklerle yürütebiliyorlar. Eğer evlilik aslında çok iyi gitmiyor ama çocuklar üzerinden kapatıyorlar ise baş başa kalmak zor bir deneyim olabiliyor.
Evet, eski defterlerin yeniden açılması, hesaplaşmalar, kavgalar.
Hatta boşanmalar biraz artıyor burada.
Evet.
Bir tık. Niye? Bazı çiftler şöyle bir felsefeye sahip oluyor. Aslında birbirlerine geçiremiyorlar. Fakat boşanmanın getirdiği riskleri almıyorlar. Çocuklar için de bunun riskli olduğunu düşünüyorlar. Çocukları evlendirip kendi ayakları üzerinde durduğunu düşündükleri dönemde kafalarına koymuşlar aslında bir taraf veya iki taraf. Boşanmak için eyleme geçiyorlar. Başarıyorlar veya başarmıyorlar ayrı bir şey.
Evet.
Yapıyorlar veya yapmıyorlar ama bir boşanma eylemi oluşuyor. Bazı çiftler ise bunu altın fırsata dönüştürüp iki kişiyle artık çocuklarımızı büyüttük, işimizi yaptık. Biraz daha gezmeye, biraz daha beraber vakit geçirmeye, vakitleri imkanları varsa dünyayı gezmeye, ne bileyim işte beraber daha tatil dozlarını arttırmaya, daha beraber yaşadıkları bir hayat kurmaya yöneliyorlar. Aslında farklı şeyler oluyor evliliklerde. Onu kabullenmemiz
tabii
lazım. Tek bir şey olmuyor.
Tek bir örnek yok. Tek bir söyleyebileceğimiz şöyle olur, böyle olur diyemiyoruz. Resmi hep sizin de söylediğiniz bütün görmek.
Evet.
Önemli.
Son dönemde yaşlılık dönemi.
Evet.
Çiftler yaşlılığı nasıl yaşıyorlar? Bazıları için müthiş bir dayanışma örneği oluşuyor. Eşlerden birinin, çünkü şunu biliyoruz mesela, mutlu bir evlilikte eğer çift olarak varsanız yaşam ömrü daha uzun oluyor. Sağlık göstergeleri açısından da iyi oluyor. Çünkü birbirlerinin sağlığını kolluyorlar. Birbirlerinin ilaçlarını kolluyorlar. Birbirlerinin hastane meselelerini kolluyorlar. Tek başına kalmış bir kişi bütün sağlık parametreleri açısından daha kötü oluyor.
Riskli.
Riskli.
Evet.
Ama bir grup çiftte yaşlılıkta yaşlılığın getirdiği psikolojisiyle artık çocuklarını da üzecek tarzda sürekli bir kavga içinde olmuş oluyorlar. Yaşlılığın kavgası da fena oluyor.
Evet.
Artık birbirlerine tahammülü kalmamış.
Daha sert.
Daha sert. Artık uzlaşma yollarını da kaçırmış ve uzlaşacak bir şey olduğunu da düşünmeyip affetmeye de yanaşmayan. Çocukları üzerinden aslında çocuklarını da perişan ettiği veya onları da çok zor durumda bıraktıkları tarzda, hani bu kadını bu adamı elimden alın, bizi ayrı yere atın türünden böyle bir savaş mücadele halleri oluyor. O da çok trajik oluyor. Örneklerini biliyorum. Çok evet. Trajik oluyor.
Nadir de olsa ciddi
hayat
örnekler var.
Böyle bir
var.
Şey. Evliliklerde mutluluk ve mutsuzluk eş zamanda var. Hani aynı çiftlerde dönem dönem çok mutlu, çok zor dönemler var. Ama bazı çiftlerde diyelim ki yaşlılık, acayip fedakarlık öyküleri de var.
Evet.
Eşlerden birinin diğerine baktığı, gün gibi
evet.
Baktığı, gözünden ayıramadığı, hala diyelim ki eşine aşık, hala onsuz da olamıyor.
Evet.
Böyle yaşlılarda oluyor. Müthiş bir dayanışma öyküsü oluşuyor.
Evet.
Ama bir yandan da aynı evde duramayan inatçı yaşlılar da
evet.
Oluşabiliyor.
Galiba hocam işte evlilik öncesindeki bazı dönemler, evlilik hazırlığı, nişanlık süreci, çocuğun dünyaya gelmesi, çocuğun ya da çocukların dünyaya gelmesi bir dönem, hastalıklar, işle ilgili kayıplar, diğer kayıplar, işte yaslar bir dönem, çocukların okula başlaması seyri etkileyen bir durum, çocukların evlenip ya da işte çalışmak ya da okumak için şehri terk etmesi, bunun ellerinden ayrılmaları bir dönem. Yaşlılıktaki o hastalıklar ya da yaşlılığın kendisi bir dönem olabilir. Böyle çeşitli evliliğin seyrini etkileyen dönemler var. Yani dinleyenlerimiz bir anlamda kendi evliliklerini böyle bir düşünürken böyle geçirdikleri dönemleri, seyirleri ve geçirilmesi muhtemel dönemleri düşünerek de böyle bir kendi iç muhasebelerini yapabilirler, farkındalıklarını artırabilirler. Bu dönemlerin geçici şeyler olduğunu bilmekte fayda var. Geçici durumlar olduğunu bilmekte fayda var diyelim. Hocam çok teşekkür ederim. Yine önemli meselelere değindiniz. Bir sonraki programla diyelim, kaldığımız yerden biraz yine böyle hem evliliğin seyrini, belki mutlulukları etkileyen faktörler neler, belki biraz iş yaşamı ile ilgili konuşmak gerekebilir. O konulardan devam ederiz diyelim. Evet değerli dinleyenler, bugünlük bu kadar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
Hayırlı akşamlar.